Ayrım 12, Yaratılış, Eduardo Galeano, sayfa 137. 1546, Potosi, Potosi'nin gümüşü. Kazılarda çalışmayı kabul etmedikleri için 50 kızılderili öldürüldü. İlk damar ortaya çıktığından bu yana bir yıl bile olmadı. Ama dağ yamaçları şimdiden insan kanına bulandı. Buradan bir fersah ötede ise Sarp Vadi'nin kayalarında şeytan kanının koyu yeşil lekeleri görülüyor. Şeytan Cuzco'ya giden vadiyi sıkı sıkı kapatıp bu yoldan geçen İspanyolları ezdi. Baş meleklerden biri şeytanı mağarasından dışarı çekip kayalara çarptı. Şimdi Potosi gümüş madenlerinde işçi bol, yol açık. Fetihten önce İnka Huayna Kapak döneminde çakmak taşından yapılmış kazma, dağın gümüş damarlarına vurulduğunda korkunç bir kükreme sarstı dünyayı. Sonra dağın sesi Kızılderililere, bu servetin sahipleri başkaları dedi. 1547 Valparaiso, Ayrılış. Ziyafetin kalıntıları arasında sinekler vızlıyor. Ne böylesine çok şarap uyutabiliyor küp gibi içenleri, ne de böylesine çok güneş. Bu sabah yürekler hızlı atıyor. Çardağın altında yüzü denize dönük Pedro Valdivia gitmek üzere olanlara veda ediyor. Şili'nin ıssızlıklarında bunca savaş ve açlıktan sonra adamlarından 15'i İspanya'ya geri dönüyor. Birlikte geçirdikleri yılları, yoktan var edilen kentleri, İspanyol mızraklarının demiriyle boyun eğdirilen Kızılderilileri anımsayan Valdivia'nın yanağından aşağı bir damla gözyaşı süzülüyor. Konuşması gittikçe heyecanlanıyor. Tek avuntum diyor, dinleneceğinizi ve fazlasıyla hak ettiğiniz şeylerin keyfini çıkaracağınızı bilmemdir. Bu da acımı biraz azaltıyor. Kumsaldan çok uzak olmayan bir yerde dalgalar onları Peru'ya götürecek olan gemiyi sallıyorlar. Oradan Panama'ya yelken açacaklar. Panama'yı geçince öteki denize, sonra da uzun bir yol olacak ama biraz bacaklarını hareket ettirmek insana şimdiden Sevilla rıhtımlarında yürüyor duygusunu veriyor. Eşyalar, giysiler ve altın bir gece önceden beri gemide. Katip Juan Pinel Şili'den 3000 pezoluk altın götürecek. Kağıt tomarları, tüy kalemi ve mürekkep okkasıyla Valdivia'yı bir gölge gibi izleyerek her adımını onayladı, her eylemini yasalaştırdı. Ölüm çok kez sıyırıp geçti yanından. Bu küçük servetle Katip Pinel'in genç kızları ta uzaklardaki İspanya'da kendisini beklemenin karşılığını fazlasıyla almış olacaklar. Askerler yüksek sesle hayal kurarken birden birisi sıçrayıp bağırıyor. Valdivia! Valdivia nerede? Valdivia gittikçe daha küçük görünüyor. İşte orada herkesin altınlarının yüklendiği o tek sandalda gemiye doğru kürek çekiyor. Valparaiso kumsalında küfür ve tehditler dalgaların gürültüsünü bastırıyor. Yelkenler şişiyor, Peru yönüne hareket ediyor. Valdivia, Şili valisi ünvanını koparmak için uzaklaşıyor. Gemideki altın ve kol gücüyle limadaki yetkilileri razı etmeyi umuyor. Bir kayanın üzerinde oturan Katip Juan Pinel başını ellerinin arasına alıyor ve kahkahalarını tutamıyor. Kızları İspanya'da bakire ölecekler. Adamların kimi öfkeden kıpkırmızı ağlıyor. Borazancı Alonso de Torres eski bir türküyü akortsuz çalıyor. Sonra da elinde tek kalan şeyi, borazanını kırıyor. İspanyol Türkü Kitabından Sıla Türküsü. Özlüyorum seni, beni emziren ülke. Şans yüzüme gülmeden ölürsem eğer, dağların tepelerine gömün beni. Özlemesin mezardaki gövdem, özlemini çektiğim ülkeyi. Olabildiğince yükseğe gömün beni. Bakalım görebilecek miyim oradan, uğruna gözyaşı akıttığım ülkeyi. 1548, Chacui Chaguana. Chacui Chaguana savaşı bitti. Gonzalo Pizarro, Amerika'nın en iyi mızrakçısı, çakmaklı tüfek ya da tatar yayıyla uçan bir sivrisineği ikiye bölen adam, kılıcını Pedro de la Gasca'ya teslim ediyor. Gonzalo ağır ağır Milano çeliğinden zırhını çıkarıyor. La Gasca ona haddini bildirme göreviyle geldi. İsyancıların başı kendini Peru kralı ilan etme düşleri görmüyor artık. Yalnızca La Gasca'nın hayatını bağışlayacağını düşünüyor. Pedro de Valdivia savaşı kazananların çadırına giriyor. Piyadeler onun buyruğunda savaştı. Kralın onuru sizin ellerinizdeydi sayın vali diyor La Gasca. Kralın temsilcisi ona ilk kez vali, Şili valisi diyor. Valdivia başını eğerek ona teşekkür ediyor. İsteyecek başka şeyleri de var. Ama daha ağzını açamadan askerler Gonzalo Pizarro'nun vekilini getiriyorlar. General Carvajal görkemli tüylü miğferiyle giriyor içeri. Onu yakalayanlar ona dokunmaya cesaret edemiyorlar. La Gasca pişmanlık getiren asileri kralın bağışlayacağını söylediği zaman Pizarro'nun subayları arasında taraf değiştirmeyen tek kişi Carvajal. Askerlerin ve komutanların çoğu çabucak atlarını mahmuzlayıp dört nala bataklığın ötesindeki öteki ordugaha geçtiler. Carvajal yerinden kımıldamadı ve atından düşürülünceye kadar savaştı. Carvajal diyor Diego Centeno. Muzaffer birliklerin komutanı, onurunla düştün Carvajal. Yaşlı adam ona bakmıyor bile. Beni tanımamazlıktan mı geliyorsun diyor Centeno ve kılıcını almak üzere elini uzatıyor. Centeno'yu birçok kez yenen, kaçmaya zorlayan ve Peru'nun ortalarına kadar kovalayan Carvajal ona gözlerini dikiyor ve seni yalnız sırtından tanıyordum diyor. Kılıcını Pedro de Valdivia'ya veriyor. 1548 Chacuichaguana, Cellat. İplerle ve zincirlerle sarılı Carvajal katırların çektiği kocaman bir sepetin içinde geliyor. Toz bulutları ve nefret çığlıkları arasında yaşlı savaşçı şarkı söylüyor. Kısık sesi hakaret yaygarasını bastırıyor. Dün onu alkışlayıp bugün yüzüne tükürenlerin tekme ve yumruklarını görmezlikten geliyor. Ne masal, beşikte bir çocuk, beşikte bir yaşlı adam, ne masal diye şarkı söylüyor onu sağa sola çarpan sepette. Katırlar idam kütüğüne ulaşınca askerler Carvajal'i celladın ayaklarının dibine atıyorlar. Cellat yavaş yavaş kılıcını kınından çıkarırken kalabalık uluyor. Kardeşim Juan diye rica ediyor Carvajal. Seninle meslektaş olduğumuzdan bana bir terzinin ötekine davranacağı gibi davran. İyi yüzlü bu delikanlının adı Juan Enriquez. Sevilla'da kralın Amerika'daki celladı olmayı hayal edip rıhtımlarda dolaşırken başka bir adı vardı. İşini korku saldığı için sevdiği söyleniyor. Yolda onunla karşılaştığında kenara çekilmeyen önemli bey ya da büyük savaşçı yok. Şanslı bir öç alıcı olduğu söyleniyor. Ona adam öldürmek için para ödüyorlar. Ne kılıcı paslanıyor ne de gülümsemesi siliniyor. Zavallı yaşlı dede, zavallı yaşlı dede diye mırıldanıyor Carvajal alçak, kederli bir sesle. Çünkü onun gibi yaşlı ve yenik olan atı Boscanillo geliverdi aklına, birbirlerini ne kadar iyi anladıkları. Juan Enriquez sol eliyle sakalını yakalıyor, sağıyla tek vuruşla boynunu doğruyor. Altın güneşin altında alkışlar patlıyor. Cellat bir an öncesine kadar 84 yaşında olan ve kimseyi bağışlamayan Carvajal'in kafasını havaya kaldırıyor. 1548 Chacuichaguana, Amerika'da yamyamlık. Francisco Pizarro'nun yaz giysileriyle kurbanı Atahualpa'nın cenaze törenine katılmasından bu yana bir zamanlar İnkaların olan bu engin krallığa egemen olup yönetmeyi başaran birkaç kişi çıktı. Bu ülkenin bir bölümünün valisi olan Diego de Almagro, öteki bölümün valisi olan Francisco Pizarro'ya karşı ayaklandı. İkisi de sanları, kızılderileri ve toprakları paylaşacaklarına, içlerinden birinin ötekinden daha fazlasını almayacağına dair kutsal ekmek üstüne yemin etmişlerdi. Ama Pizarro bunu istedi, kazandı ve Almagro'nun kellesi kesildi. Almagro'nun oğlu babasının öcünü aldı. Pizarro'nun cesedinin üstünden atlayarak kendini vali ilan etti. Almagro'nun oğlu daha sonra tarihe sehpa, balta ya da kılıçtan kurtulan tek kişi olarak geçen Cristobal Vaca de Castro tarafından idam sehpasına yollandı. Daha sonra Francisco'nun kardeşi Gonzalo Pizarro, Peru'nun ilk genel valisi Blasco Núñez Vela'ya karşı silahlı ayaklanmaya kalkıştı. Kafası kesilip bir kazığa çivilendi. Gonzalo Pizarro kral olarak taç giymek üzereydi. Bugün 9 Nisan Pazartesi günü idam sehpasına giden yokuşu çıkıyor. Bir katıra binmiş, ellerini arkasından bağlayıp üzerine siyah bir pelerin atmışlar. Örtü yüzünü kapatıyor. Francisco de Carvajal'in başsız gövdesini görmesini önlüyor. 1548 Guanajuato. Guanajuato madenlerinin doğuşu. Tanrı yolunu açık etsin kardeşim. Senin de yolcu. Meksiko kentinden gelip kan kurmaya karar veren iki katırcı selamlaşıyorlar. Karanlık inmiş, gündüz uyuyanlar gölgelerden onları seyrediyorlar. Bu Kubilete dağı değil mi? Lanetliler dağı da diyebilirsin. Maese Pedro ve Martin Rodrigo madenlerinde servet aramak üzere Zacatecas'a gidiyorlar. Tüm varlıklarını birkaç katırı iyi bir fiyatla satmak için yanlarında götürüyorlar. Gün ağarırken yollarına devam edecekler. Kuru yapraklardan bir şiltenin üstüne birkaç dal koyuyor, bunu taşlarla çevreliyorlar. Çakmak taşı çeliğe çarpıyor, kıvılcım alev oluyor, katırcılar ateşin karşısında paçavralar ve özlemler içinde birbirlerine öyküler, şanssızlık öyküleri anlatırken biri haykırıyor. Parıldıyorlar. Ne? Taşlar! Martin Rodrigo havaya sıçrıyor. Ayın ışıttığı gökyüzünün önünde beş köşeli sefil bir yıldız oluşturuyor. Maese Pedro ise kızgın taşların üzerinde tırnaklarını kırıyor, onları öperken dudaklarını yakıyor. 1549 La Serena, dönüş. Pedro de Valdivia, Quintero limanında az önce karaya çıktı. Çok geçmeden o ekşi leş kokusuyla karşılaşıyor. Peru'da Valdivia tuzaklardan kaçınmak, kuşku ve düşmanları aşmak için yeterinden fazla ağırlık taşıyordu. Kralın hizmetine sunduğu güçlü kola, Valparaiso kumsalında adamlarından yürüttüğü altının pırıltısı da eklenince Lima'daki yetkililere çok iyi seslenebildi. İki yıl sonra Şili valisi adı sanı onaylanmış ve mühürlenmiş olarak dönüyor. O altını son gramına kadar ödeme yükümlülüğüyle yüreğini kemiren bir başka yükümlülüğü de geri götürüyor. Yepyeni sanı dolayısıyla İnyes Suarez de serüvenine son verip yasal karısını İspanya'dan buraya getirmek zorunda. Şili onu gülümseyerek karşılamıyor. Doğum yerinin adını verdiği bu La Serena kentinde yıkıntılar arasında elsiz ve başsız İspanyollar yatıyor. Büyüleyici yaşam öyküleri akbabaları ilgilendirmiyor. Son kez. Gün ağarırken dalgalı bir çizgi kara sisi yarıyor ve yerle göğü birbirinden ayırıyor. Hiç uyumamış olan İnyes Valdivia'nın kollarından sıyrılıp dirseğine dayanıyor. Her yanı onunla dolu, gövdesinin her küçücük köşesi cap canlı, buğulu ilk ışıkla eline bakıyor. Kendi parmakları kendisini korkutuyor, yanıyorlar, bıçağı uzanıyor, kaldırıyor. Valdivia uykuda horluyor, bıçak havada çıplak gövdenin üstünde duraksıyor. Yüzyıllar geçiyor. İnyes sonunda bıçağı adamın yüzünün yanındaki yastığa saplıyor yavaşça. Toprak döşemede parmaklarının ucuna basa basa uzaklaşarak yatağı kadınsız bırakıyor. 1552 Valladolid. Hep emir alan şimdi emir veriyor. Rahip yüksek sesle kadının kocası Juan Prieto'nun Potosi'de tarih attığı mektubunu okurken kadın gümüş çubuğa dudaklarıyla, alnıyla, göğüsleriyle öpücükler konduruyor. Mektup ve külçenin okyanusu aşıp Valladolid'e ulaşması neredeyse bir yıl sürdü. Juan Prieto başkaları zamanlarını içki alemlerinde boğa güreşinde geçirirken kendisinin meyhanelerde ya da arenada oyalanmadığını, Potosi'de en küçük kışkırtmada adamların ellerinin kılıçlarına uzandığını, orada giysileri parçalayıp ruhu çıldırtan toz fırtınaları olduğunu yazıyor. İspanya'ya dönmekten başka bir şey düşünmediğini, şimdi bu büyük gümüş çubuğu eve dönüş ziyafetinin yapılacağı bir bahçenin oluşturulması için gönderdiğini de. Bahçenin çiftli demir bir kapısı, şölene davetli konukların arabalarıyla geçebilecekleri genişlikte taştan kemeri olmalı. Duvarlı bir bahçe olacak bu, hiçbir açıklığı olmayan yüksek duvarlar, ağaçlar, çiçekler, tavşanlar, güvercinlerle dolu. Ortada yıllarca önce uşak olarak hizmet ettiği Valladolid kibarları için yemeklerle dolu büyük bir masa olmalı. Masanın başucunda çimenlere bir halı serilecek, halının üstünde de karısı ve kızı Sabina oturacak. karısına gözlerini Sabina'dan ayırmamasını, güneşin bile ona dokunmasına izin vermemesini, bu kadar yılını Hint adalarında ona iyi bir çeyiz ve iyi bir evlilik sağlamak için harcadığını özellikle vurguluyor. 1553 San Pedro Irmağı kıyıları, Miguel. Derileri pek çok kez yapışıp kaldı kırbacın iplerine. Çalışırken dalga geçmekle ya da bir alet kaybetmekle suçladılar onu. Ustabaşı da gövdesiyle ödesin o halde dedi. Yeniden kırbaçlamak için bağlayacakları zaman Miguel bir kılıç kapıp ormanda izini kaybettirdi. Onun ardından başka köleler kaçtılar Buria madenlerinden. Siyah kaçaklara birkaç kızıl dirili katıldı. Geçen yıl madenlere ve yeni kurulmuş Barkusiemeto kentine saldıran küçük ordu böylece doğdu. Ayaklanmacılar sonra dağların daha ötelerine, her şeyden uzaklara ilerleyerek ırmağın kıyılarında bu özgür krallığı kurdular. Ciricara Kızılderilileri kendilerini tepeden tırnağa siyaha boyayıp Afrikalılarla birlikte Zenci Miguel'i kral ilan ettiler. Kraliçe Guimar haşmetle dolaşıyor palmiyeler arasında. Brokardan geniş eteği hışırdıyor. İki uşak kaldırıyor giysisinin ipek kuyruğunun ucunu. Tahta tahtında oturan Miguel siperler kazılmasını, kazıklı çitler yapılmasını buyuruyor. Memur ve bakanlar belirliyor. Adamlarının en okumuşunu piskopos atıyor. Ayağının dibinde veliahtı küçük taşlarla oynuyor. ''Krallığım yuvarlak, suyu berraktır.'' diyor Miguel. Bir saraylı dantel boyunluğunu düzeltip bir başkası asker yeleğinin kollarını gererken. Tokuyo'da Diego de Lozada'nın komutasında Miguel'i öldürüp krallığını yok edecek olan birlikler hazırlanıyorlar. İspanyollar çakmaklı tüfekler, köpekler, Tatar yaylarıyla donanmış gelecekler. Hayatta kalabilen siyahlar ve kızılderililer bütün Venezuela'ya örnek olması için kulaklarını ya da hayalarını ya da ayak tendonlarını yitirecekler. Pedro de Valdivia'nın bir düşü. Meşalelerin ışığı siste titreşiyor. Ne Şili'de ne de başka bir yerde olan bir talim alanının döşeme taşlarında kıvılcımlar çıkaran mahmuzların sesi. Dehlize sıralanmış saray soyluları, uzun siyah pelerinler, bellerine sımsıkı bağlanmış kılıçları, tüylü şapkalar. Pedro de Valdivia geçerken adamların her biri eğilip şapkasını çıkararak selam veriyor. Şapkalarını çıkarırken başlarını da çıkarıyorlar. 1553 Tucapel, Lautaro. Savaş felaketi Şili'nin her yanını sardı. Araucanoların başında Caupolica'nın bir ağacı kökleriyle sökebilen Kiklops'un kırmızı pelerini dalgalanıyor. İspanyol süvarileri saldırıyor. Caupolica'nın ordusu yelpaze gibi açılarak atlıların içlerine girmesine izin veriyor. Çat diye kapanıyor, atlıları kanatlardan başlayarak yutuyor. Valdivia'nın gönderdiği ikinci tabur binlerce adamdan oluşan bir duvara çarpıp parçalanıyor. Sonra peşinde en iyi askerleriyle bizzat saldırıya geçiyor. Tam hızla bağırarak mızrak elde saldırıyor ve bu yıldırım saldırı karşısında Araucanolar darmadağın oluyorlar. Bu arada Lautaro İspanyol ordusuna hizmet eden Kızılderililerin başında bir tepenin yamacında bekliyor. Bu ne korkaklıktır, ne utanç ülkemiz için. Bu ana kadar Lautaro Valdivia'nın uşağıydı. Uşak şimşek gibi çakan bir öfkeyle ihaneti seçiyor, sadakati seçiyor. Göğsünde asılı olan boynuzu çalıyor ve dört nala saldırıyı başlatıyor. Sağa sola darbeler vurarak, zırh levhaları kırarak, atları diz çökmeye zorlayarak bir yol açıyor. Valdivia'ya ulaşıncaya kadar onun gözlerinin içine bakıp yere düşürüyor. Daha 20 yaşında bile değil Araucanoların bu yeni önderi. 1553 Tucapel, Valdivia. Tarçın ağacının çevresinde şenlik var. Yenilenler apış bezleri içinde miğfer ve zırh takınmış olan yenenlerin danslarını seyrediyorlar. Lautaro Valdivia'nın giysilerini giymiş, altın ve gümüş işlemeli yeşil yelek, parlak göğüs zırhı ve tepesi zümrütler ve zarif tüylerle bezenmiş altın güneşlikli miğfer. Valdivia çıplak dünyaya veda ediyor. Kimse hata yapmadı. Burası 13 yıl önce peşinde 7 atlı İspanyol ve 1000 yaya Kızılderili ile Cusco'dan yola çıktığında ölmeyi seçtiği ülke. Kimse hata yapmadı. Estremadura da geride bıraktı. 20 yıl sonra okyanusu geçmeye karar veren şu anda bir vali karısı olarak konumuna uygun bir refakatçi ekibiyle gümüş taht, mavi kadife yatak, halılar, akrabalar ve hizmetkarlardan oluşan tüm mahiyetiyle gemide olan karısı Dona Maria dışında. Araucanolar Valdivia'nın ağzını açıp çamur dolduruyorlar. Ona avuç avuç çamur yutturuyorlar. Gövdesini Şili toprağıyla şişirirken ''Altın mı istiyorsun? Altın ye, altın tıkın'' diyorlar ona. 1553 Potosi, güzel kadın ve belediye başkanı. Potosi'nin bir hastanesi olsa kızla kapıdan geçseydi hastalar iyi olurlardı. Ama doğalı 6 yıldan az olan bu kentin ya da ev kümesinin hastanesi yok. Madenci kampı çılgınca büyüdü, şimdi 20 bin kişi barındırıyor. Her sabah birbirlerini dirsekleyip bıçaklayarak kolay servet peşinde her yönden gelen serüvencilerin diktiği yeni çatılar yükseliyor. Hiçbir adam toprak sokaklarına kılıçsız ve deri yeleksiz çıkmayı göze alamıyor. Kadınlar ise pancurların arkasında yaşamaya mahkum. En az çirkin olanlar en çok tehlikede. Onların arasında üstelik de bekar olan güzelin dünyadan elini eteğini çekmekten başka seçeneği yok. Pek çok refakatçi ile yalnızca güneş yeni doğarken ayine gitmek için ortaya çıkıyor. Çünkü onu görmek bile insanda kızı ya bir lokmada yutmak ya da yudum yudum yemek, tek kollularda ise alkışlamak isteği yaratıyor. Kentin belediye başkanı Don Diego de Esquivel kıza göz dikti. Onun için ağzı kulaklarında dolaşıyor diyorlar. Ta bebekliğinde gülümsemeye çabalarken yüz kaslarını incittiğinden beri bunu yapmadığını bütün dünya biliyor. Kör bir adam Laterna'nın ezgileri eşliğinde yalnız yatan kadın için söylüyor. Hanım, niye yalnız uyuyorsun? Pantolonunun düğmeleri parlak, ceketi gümüş ilikli. Bir delikanlıyla uyumak varken yukarıda yeşil bir zeytin ağacı var. Aşağıda yeşil bir portakal ağacı, arada ise kesme şekerini emen kara bir kuş. 12. ayrımın sonu. Sayfa 148.